Ayrım 18.
Ertesi gün Süleyman Turgut Bey Almanca kursuna yazıldı. 52 yaşındaydı. Leyla Nezihi Hanım çalışmaya başladı. Süleyman Turgut Bey'in mektep arkadaşı Selim Bey, onları ziyarete gelinceye kadar anne kız, yüksek tavanlı büyük evde yalnız yaşadılar. Bir gün şişman, gür beyaz saçlı bir adam kapılarını çaldı ve yıllarca önce bir yolculuk sırasında adresini almış olduğu arkadaşı Süleyman Turgut Bey'i aradı. Sevgi, adama cevap vermeden önce yabancı ziyaretçi, "Sen Süleyman'ın kızı olacaksın," dedi. "Yüzün, bilhassa çenen ona çok benziyor." Sevgi durakladı. "Beni içeri almayacak mısın kızım?" diye sordu Selim Bey. Sevgi yabancıya yol vermek için kenara çekildi. Annesiyle de tanıştı beyaz saçlı şişman adam. Kendisine Süleyman Bey'le aralarındaki hukuki durum hemen anlatılamadı. Evet, burası Süleyman Turgut Bey'in eviydi. Evet, adres doğruydu. Bütün bunlar gerçekti. "Benden hoşlanmadınız galiba," dedi Selim Bey gülerek. "Doğrusu aceleden o gün Süleyman'a evli olup olmadığını bile sormayı unutmuştum. Ben bekarım da. Malum haliniz bekar erkekler hediye getirmesini bilmezler. Fakat Süleyman'ın evlendiğini duysaydım muhakkak bir şeyler getirirdim. Bir halı filan. Burada yerler hep taş." Sonra birden ayağa kalktı. "Pasta filan getireyim hiç olmazsa," dedi. Anne kız cevap verecek vakit bulamadan kapıya yöneldi. "Sen de çayları koyar mısın kızım bu arada?" Anne kız bakışıp gülümsediler. Sevgi mutfağa gitti. Gerçekten biraz sonra Selim Bey nefes nefese, çenesine kadar paketler arasında kaybolmuş bir durumda göründü. Çaylarını içtiler birlikte. Selim Bey evi dolaştı. "Ne kadar zevksizdir bu Süleyman," dedi. "Kendini beğenmişin de biridir." Ona evi dolaştıran Leyla Hanım'a döndü birden. "Bilir misiniz," dedi, "mektepte de pek sevişmezdik. Şakadan anlamazdı." Leyla Hanım'ın rahatsız duruşundan bir şeyler sezdi. "Yoksa siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Bana açılın, korkmayın, kendisine söylemem." Güldü. Leyla Hanım mırıldandı. "Biz kendisiyle ayrılmış bulunuyoruz efendim." Selim Bey geldiğinden beri ilk defa kaşlarını çattı. "Ya öyle mi?" diye homurdandı. Salona giriyorlardı. Kapıda durdu. "Yani ben şimdi gitmeliyim değil mi?" diye sordu saf görünen bir tavırla. Leyla Hanım güldü. "Kalırsanız seviniriz. Bizi 8 aydır kimse ziyaret etmedi. Belki ondan misafire nasıl davranılacağını unutmuş olacağız." Gerçekten de onları kimse görmeye gelmemişti. Leyla Hanım'ın ayrılmak istediği duyulunca cemiyetin her zaman terk edilenden yana olan aklı selimi Süleyman Turgut Bey'e hak vermişti. Fakat Süleyman Bey de evi terk ettiği için vaziyet oldukça garip görünüyordu. Herkes birbirine meseleyi hafifçe gülümseyerek anlatmıştı. İki tarafında kimseye gidip dert yanmaması, kadının ya da erkeğin o güne kadar ifşa etmediği sırlarını ortaya dökmemesi de menfi neticeler doğurdu. Süleyman Turgut Bey ile Leyla Nezihi Hanım ayrılmış olmalarından dolayı cemiyetteki yerlerini kaybettikleri gibi cemiyetin alakasından da mahrum oldular. Otelde kalan koca ve evden çıkmayan kadın biraz daha tebessüm sebebi oldu. Hatta bazıları havadis olmamasından ve havadis olmamasının yarattığı can sıkıntısından bir takım söylentiler de çıkardılar. Süleyman Bey'in birçoklarınca bilinen sokak dişileriyle münasebetleri ağızdan ağza dolaşırken biraz tahrife uğrayarak gayri tabi münasebetler şeklinde inkılap etti. Herhalde bu sözü ilk çıkaran evli bir erkeğin sokak kadınlarıyla otellerde yatmasını gayri tabi bulmuştu ve münasebeti de bu deyimle belirtmişti. Fakat birçokları da bu münasebeti tabi bulmuş olmalı ki sonunda gayri tabiiliğin cinsi münasebet şeklinde olduğuna karar verildi. Ne yazık ki Süleyman Bey'i hiç kimseyle görüşmediği için bir erkekle de birlikte görmek mümkün olmadı ve bu rivayet de istenilen keyifli noktaya ulaşamadan eridi gitti. İlk günlerde Leyla Hanım'ı ziyaret etmek isteyen bazı hanımlar olmuştu doğrusu. Onlar da gelmeden önce haber göndermek inceliğinde bulunduklarından Leyla Hanım hastalığını bahane ederek kaçınmasını bildi. Soğuk nevale dediler Leyla Nezihi Hanım'a o günlerin tabiriyle. Yani insanın pikniğe giderken yanına aldığı söğüş et, haşlanmış yumurta, beyaz peynir kabilinden yiyecekler. O zamanlar böyle insanlara, Leyla Hanım gibi olanlara, fazla alaturkalıktan kaçınır gibi görünenlere, böyle insanların samimiyetine inanılmıyordu tabii. Soğuk nevale deniyordu. Soğuk şeylerle pikniğe gitmek gayri samimi bir alafrangalıktı. Halbuki bizim bildiğimiz pikniğe gidilirken insanın yanında çaydanlık, demlik hatta semaver bile bulunmalıydı. Köftelik kıyma, ızgara yapmak için şiş vesaire de unutulmamalıydı. Hatta ne gariptir, Nazım Bey de bir mecliste otururlarken Leyla Hanım'la sevgiden soğuk nevale diye bahsedilince dayanamamış, ben kıra giderken yanıma et, börek vesaire gibi sıcak şeyler alırım demişti. Leyla Hanım sevgi vesaire gibi soğukluk istemem. 8. Selim Bey. Neden yaşıyoruz sanki biz diye soruyordu Selim Bey. Kısa zamanda samimi olmuşlardı. Sıkıntım da benimle birlikte ihtiyarlıyor diyordu. Eskiden oldukça canlı ve neşeli bir sıkıntıydı. Şimdi benim gibi aksi çekilmez ve gittikçe hiçbir şeyi beğenmez oldu. Yavaşça göğüs geçirdi. Eskiden öyle hızlı içimi çekerdim ki görenler jimnastik yapıyorum zannederdi. Hep birlikte gülerlerdi. Selim Bey birden neşelenir, ne iyi oldu derdi. Sözünü bitirmezdi. Neden ne iyi oldu Selim Bey diye sormak gerekirdi, sorulmazsa devam etmezdi. Fakat muhakkak sorulurdu. Ne iyi oldu da şu ihtiyar günlerimde birlikte sıkılacak iyi dostlara rastladım. Oysa henüz 50 yaşlarındaydı. Belki o kadar da yoktu. Karısı 5 yıl önce ölmüştü. Selim Bey Fransızca öğretmenliği yapıyordu. İngilizceyi de Fransızca gramerine göre konuşacak kadar biliyordu. Fiillerde hep geniş zaman kullandığı için konuşurken pek zorluk çekmiyordu. Sevgi bu konuşma diline itiraz ediyordu. Bu kız çok doğrucu diye onu annesine şikayet ediyordu Selim Bey. Bu kızdan çekinmek lazım, her şeyi ciddiye alıyor. Canım birbirimizi bir İngilizceyle mi biliyoruz? Sevgi telaşlanırdı. Aslında Selim Bey'in konuşmasından hoşlandığını bütün ciddiyetiyle anlatmaya çalışırdı. Kelimelerle, cümlelerle arası iyi olmadığı için Selim Bey onun sözünü sık sık kesince yolunu kaybederdi. Olmadı derdi Selim Bey sonunda, gene ciddileştin. Ceza olarak çay pişirmeye gönderilirdi. Çaylar içilir, Selim Bey'in getirmiş olduğu tuzlu şekerli kurabiyeler yenirdi. Ne olmuştu, nasıl olmuştu, nerede olmuştu uzun uzun anlatılırdı. Selim Bey'in rahmetli karısı güzel ve müteakkim bir kadındı. Onu sevmişti Selim Bey. Şişmanlığından, boğazına düşkünlüğünden, dökülmeye başlayan beyaz saçlarından belli olmuyordu değil mi? Onun da bir zamanlar sevdiği. Nazlı Hanım'ın uzun zaman peşinden koşmuştu evlenmeden önce. Şimdi bu söze de inanılmazdı. İki adım koşarsan nefes nefese kalırsın denilirdi ona. Fakat koşmuştu işte. Paraya düşkün bir kadındı Nazlı Hanım. Selim Bey karısının bu tarafından bahsetmemişti, başkalarından duymuşlardı. Selim Bey sadece o zamanlar kazanmak için çok çalıştığını, özel dersler verdiğini, şirketlere, gazetelere tercümeler yaptığını anlatır. Artık kazanmak için bir sebep kalmadığından kazanma arzusunun da söndüğünü söylerdi. Karısına ülkenin en güzel evlerinden birini döşemişti. Üstelik öyle Süleyman Turgut Bey'in Berlin'de görme zevkiyle döşenmiş bir evde değildi. Sözün burasında pardon derdi. Süleyman Turgut Bey ile ilgili her sözün içinde bir pardon geçerdi. Kötü niyetinden değil, Süleyman burada olsa yüzüne karşı söylerdi. Daha şu kadarcık çocuklar oldukları günlerden beri elini iyice aşağı indirirdi. 25 santim boyunda iki çocuk belirirdi elinin altında. Hep Süleyman'a takılırdı. Zevksizin biriydi bu Süleyman. Yoksa onları bırakıp gider miydi? Pek belli olmazdı ama Süleyman da büyük şehirde doğup büyümüştü. En iyi mekteplere de gönderilmişti. Ama Selim Bey gibi zevk sahibi olmayı becerememişti. Harbi Umumi'de ikisi bir evde kalmışlardı. Sözün burasında gülerdi Selim Bey. Neden gülerdi sormak gerekirdi. Efendim, İngilizler iştirakçı Sami'nin evini aramadan önce Sami onlara gelmiş ve kocaman bir paket bırakarak saklamalarını rica etmişti. Süleyman olacak korkak da çekinerek almıştı paketi. Selim Bey de korkmuştu ama Süleyman kadar akılsız değildi. Korkusunu belli edecek göz var mıydı onda? Ayrıca değişik bir heyecan duymuştu. Süleyman'a kalsaydı paketi geri götürecekti. Aslında ikisi de Sami'yi sevmezdi. Uzun sakallı, pis bir adamdı bu Sami. Hem de herkesten iğrenir, kimsenin elini sıkmazdı. Kapı tokmaklarını tutmadan önce cebinden çıkardığı pis bir mendille silerdi onları. Fakat konuşmaya başlayınca Selim Bey dahil herkesi sustururdu. Ne yazık ki bu heyecanlı macera da güzel bir şekilde bitmişti. Sami Bey emanetini almak için bir daha uğramamıştı. Paket açılınca da içinden orta boy bir lavabo taşı çıkmıştı. Zaten bu Sami de 2 yıl sonra akıl hastanesine girip yıllarca yatmıştı. Sevgi siyah gözlerini açarak hiç kımıldamadan dinlerdi Selim Bey'i. Evet, nerede kalmıştık? Evinizi döşediğinizde kalmıştınız Selim amca. Sonra 6 ay kadar sonra Nazlı Hanım'ın bir zamanlar başka bir erkekle kaçmış olduğunu öğrenmişlerdi. Leyla Hanım'a Selim Bey'in aracılığıyla bir Fransızca hocalığı bulunmuştu. Ondan sonra öğrenmişlerdi bu kaçma olayını. Çünkü insanları daha iyi tanıdıkça, onlarla daha yakın dost oldukça, onlar da size daha çok yardım ediyordu. İnsanlar zamanla yardımlarını arttırmak için başka dostlarını da tanıştırıyorlardı size. Artık onun daha yakınına sokulmak, size anlatmadığı taraflarını da öğrenmek mümkün oluyordu. Sevgi böyle düşünüyordu. Selim Bey de Leyla Hanım'a bulduğu hocalık yüzünden onlardan saklamasını becerememişti. Oysa bu kaçma olayı herkesin bildiği bir sırdı. Ayrıca Selim Bey 1 yıl sonra eve dönen karısını kabul etmiş, her şey ama her şey eskisi gibi olmuştu. Nazlı Hanım ölünceye kadar bir gün bile kadının bu kısa yaşantısı aralarında mesele olmamıştı bir daha. Hatta anlatıldığına göre Nazlı Hanım gene eski müteahhim Nazlı Hanım olmuştu. Selim Bey de karısından korkan, gece yarılarına kadar tercüme yapan eski Selim Bey olarak yaşantısını sürdürmüştü. Olsun diye düşünüyordu Sevgi, olsun. Gene de bilmemeliydik biz bütün bunları. Selim Bey'i herhalde çirkin diye beğenmemişti Nazlı Hanım. Kötü kadın diye düşündü Sevgi, kötü kadın. Bunları düşünürken Selim Bey'in yüzündeki kararmış cillere, küçük fare gözlerine, kalın dudaklarına bakıyordu. Bunları beğenmemişti kötü kadın. Oysa Selim Bey de müzmin sıkıntısı tuttuğu zamanlar bu basit ve cahil kadından kim bilir ne kadar rahatsız olmuştu. Bazı insanların bazı şeylere hiç hakları yoktu. Ne var ki insanlarda en çok bu hiç hakları olmayan şeyleri yapıyorlardı. Kötü, kötü diye düşündü Sevgi. 16 yaşını 4 gün önce bitirmişti. Bu konuyu Selim Bey'le hiç konuşmadılar. Selim Bey onlara evini nasıl döşediğini, evin kaç katlı olduğunu, seçtiği mobilyaları, hizmetçiyi çağırmak için her odada bulunan zil tertibatının özelliklerini, mutfağı, servis kapısını ve bahçeyi anlattı. O yaz hep birlikte denizi görmek için büyük şehire gittikleri zamanda Sevgi ile Leyla Hanım'a evi dolaştırdı. Evde bir süre kaldılar. Yerlere döşenmiş olan baş parmak kalınlığındaki muşambanın üstünde yürüdüler. Bu ev kışın da sıcak olur diye düşündüler. Ev kiraya verilmemişti. İçinde yaşlı bir akraba oturuyordu, küçük bir kadın. Kulakları duymuyordu. Leyla Hanım'la Sevgi'nin kim olduklarını galiba pek iyi anlamadı. Hizmetçi çağırma tertibatı bozulmuştu. Fakat parlak beyaz düğmeleri, tahta takliti, bakalit çerçeveleri duruyordu. Bir de sesini duyabilselerdi öyle bildiğimiz zillerden olmadığını anlayacaklardı. Duvarlarda Nazlı Hanım'ın resimleri vardı. Güzelliği fotoğraflardan pek anlaşılmıyordu. Çok güzel insanlar da çok çirkin insanlar gibi fotoğraflardan anlaşılmazdı. Yağlı boyalı hasır koltuklar bahçe kapısının hemen içinde duruyordu. Onları hemen bahçeye çıkardılar. Yaşlı akraba titreyen elleriyle limonata getirdi. Dantel örtüler ve sarmaşıklar arasında Sevgi kendini bir eski zaman sultanına benzetti. Annesinin yanında ilk defa bacak bacak üstüne atıp limonatayı küçük yudumlarla içti. Selim Bey, "Bakın ne buldum!" diye bağırarak yanlarına geldi. eski bir gramofonu masaya koydu. Kolunu çevirerek gramofonu kurdular ve kutusunun içinden çıkan bir plağı çaldılar. İnce, keskin sesli bir kadın unutulmuş bir tangoyu söylüyordu. Sevgiye göre siyah tüller içinde bir kadındı bu tangoyu söyleyen. Tül elbisesi dizlerinin altına kadar uzanıyordu. Siyah şeffaf çoraplar giymişti. Rüzgar da vardı, boynuna taktığı siyah tül eşarp dalgalanıyordu. Plak, gramofon, kadın, her şey siyahtı. Kadının sesi bile siyahtı. Sonra utandı Sevgi. Düşündüklerinin gülünç olduğunu hissetti. Yüksek binaların arasına sıkışmış bu küçük ahşap evin bahçesindeki eski duvarları seyrettiler. Kurumuş palmiyeyi gördüler sonra. Yabani otlar da bahçeye açılan bodrum kapısının önündeki taşlığa kadar yaklaşmıştı. Sevgi belki de babasından almış olduğu bir düzen duygusuyla kafasında bu otları söktü, sarmaşığı duvarların bütün yüzlerini örtünceye kadar uzattı, palmiyeyi diriltti, taşlığın hemen önüne İngiliz çimi ekti. Şuraya sabit bir bank, şuraya camlı küçük bir çiçeklik, onun yanına duvarın dibine gayet güzel ortancalar yerleştirdi. Kararmış cephelerin tahtalarını şu renge boyadı. Böylece binanın ömrünü 10 yıl en az uzattı. Tabii önce tahtaların üstü bir güzel kazındı. Üzerlerine çürümeye engel olan bir sıvı sürüldü. Teknik bilgisi zayıf olduğu için bu sıvıya bir isim bulamadı Sevgi. İhtiyar halanın sivrisinek gibi ince sesini duydu birden kulağının dibinde. ''Güzel kızım, sen nerelisin?'' Karşılığını işitemeyeceği sorular soruyordu ihtiyar kadın. Sevgi ona bir şeyler söyledi. Sonra Selim Bey kadının kulağına bağırarak bu sözleri tercüme etti. İhtiyar hala başını salladı, güldü. ''Kızım, orada Semahat Hanımlar vardır. Kocası Hulusi tanıyor musun?'' Selim Bey kızdı. ''Hidayet hala, nüfus memuru mu bu kız, nereden bilsin?'' Sevgi'ye döndü. ''Demek oralısınız derler. Vilayet konağının karşısındaki 3. sokakta oturan Şemsi Bey'i bildiniz mi?'' Hani canım, bir de çarşının içinde dükkanı var. Fakat azizim, Şemsi Bey'i bilenler de çıkar. Çarşının içindeki dükkanı söylemeseniz de onu hemen tanırlar. Ben bu işi anlamıyorum. Halasının kulağına eğildi. Onlar ölmüş hala, ölmüş. Bir sen kaldın. İhtiyar kadın dişsiz ağzını bir torba gibi büzerek güldü. Yeğenini eliyle hafifçe itti. Bütün işin maskaralık. Ben seninle eğlenecek miyim? Kocaman adam oldun. Kocaman adam bu itişle birlikte kendini yere attı. Halla, düşürdün beni. Kalktı, üstünü silkeledi. Çok kuvvetlidir, küçüklüğüne bakmayın. Kurudu kurudu ama taş gibi sağlam oldu, demir gibi. Halasının yanında ayakta durdu. Ben büyüdükçe bana inat küçülüyor. Bir gün gelecek onu cebime koyduğum gibi buradan alıp götüreceğim. Yanımda taşıyacağım onu. Ben yolda giderken elbisemi fırçalayacak, kravatımı düzeltecek, saçımı tarayacak, cebimden çikolata çıkarıp bana verecek. Hidayet Hanım'ın kulağına eğildi. Halla, ben ihtiyarlayınca bana bakacak mısın? Eski eşyaları gözden geçirdiler. Dolapların kapakları çatlamıştı, iyi bir cila istiyordu. Selim Bey çekmecelerden birini karıştırırken gülümsedi. Benim eski yazılar, dedi başını kaldırmadan. Eski yazılar mı? Eskiden evlenmeden önce bir şeyler karalardım. O zamanlar bir dairede memurdu. Memurluğun iyi olduğu devirlerdi. Temiz giyinilir, büyük evlerde oturulurdu. Memurlar gözdeydi. Selim Bey'in yazı yazdığını bilen daire arkadaşları imrenerek bakardı ona. Bir roman yazıyordu, bir iki küçük hikaye yazmıştı. Sakallı Sami de onun yazdıklarını beğeniyordu. Birlikte pahalı Rum meyhanelerine gidiyorlar, edebiyattan filan konuşuyorlardı. Selim Hayati'nin hikayeleri meyhanede birlikte düzeltiliyordu. Selim Bey de eve gidince onları hemen temize çekiyordu. Sonra, her işin bir sonrası olmasaydı ne iyi olurdu diye mırıldandı Selim Bey. Sonra bazı hareketlere karıştığı iddia edilen Sami Celal tevkif edilmişti. Dairede gazete havadislerinin tesiriyle, okuyup yazanlar hakkında bir şüphe ve en garibi bir küçümseme havası belirmişti. Selim Hayati de gazete okuyan gözler tarafından, gazetelerin gerisinden meraklı ve soğuk bakışlarla tetkik edilmeye başlamıştı. Yakalananlar aleyhinde herkes gibi konuşmaya dili varmadığı için bu vaziyetiyle daire arkadaşlarının şüphesini celbediyordu. En kötüsü Selim Hayati bile bu havanın tesirine kapılarak yaptıklarından utanır bir duruma düşmüştü. Bir gün daire müdürü o soğuk ve ifadesiz gözlerini Selim Bey'in üstüne dikerek "Duyduğuma göre siz hikaye gibi bazı yazılar yazıyormuşsunuz," demişti hafifçe yüzünü buruşturarak. Sonra da başka bir söz etmeden uzaklaşmıştı. Onu sakallı Sami ile dolaşırken görenler de vardı. Selim Hayati de yazılarını işte bu çekmeceye atmış ve bir daha bu işle uğraşmamıştı. Bir evden taşınırken evdekilerden biri "Bu çekmecede bazı yazılar var," sözünü ettikçe Selim Bey müdürün yüzünü hatırlar, içi burkulurdu. Bu olayı unutmaya çalışırdı. Sonunda unuttu. Eski Türkçe yazılmış sayfaları kucağına aldı, sallanır koltuğa oturdu. Satırların üstündeki tozları üfledi hafifçe. "Bakalım antika tozların altından neler çıkacak," diye mırıldandı. Koltukla birlikte sallanmaya başladı. Kelimelerini sallanışına uydurdu. "Bir zamanlar ben de yazarmışım." Bir sayfayı kaldırdı, ışığa tuttu. Satırlara göz gezdirdi. "Aman yarabbim, ne felaket şeyler." Bir süre dudaklarını oynatarak anlaşılmaz sözler mırıldandı, sonra bir kahkaha attı. "Ne ağır kelimeler, kimse yerinden oynatamaz." Gözlerini tavana dikti, aklında bir şeyler aradı. "Evet, gün görmemiş sultanın sessiz iç çekmeleri diyebiliriz bunun yerine." Leyla Hanım gülümsedi. "Bizi arzu ettiğiniz kadar merakta bıraktınız." Selim Bey koltuğunu öne eğdi. "Ah, sizler burada mıydınız?" Sevgi'ye döndü. "Sen edebiyat seviyor musun bakalım?" Sevgi durakladı. "Bilmiyor musunuz?" "Canım, yeni bir Selim Bey çıkıyor karşına. Selim Hayati. Min gayri haddin hikayeler yazmış. Seni onunla tanıştırmak istiyorum." "Min gayrattin ne demek?" "Benim böyle şeyler yazmaya hakkım olmamakla beraber bir zamanlar gençlik rüzgarlarının esintisine kapılıp demek." "Uzun şeyler mi?" "Ah, burada yanıldın işte. Küçük parçalar. Okuma kitaplarına konulmalı bence. Altına da kelimeleri açıklanmalı. Mesela Min Gayrattin, kendine emniyeti olmayan bir İran şairi." "Dur yahu, şu ağır kelimeleri çizip atalım. Nesri biraz tahfif edelim." "Tahfif ne demek?" "Tahrifin yanlış yazılmışı." Cebinden dolma kalemini çıkardı. "Şimdi ben sana tıpkı bilmecelerde olduğu gibi soracağım. Sen de bana Türkçesini söyleyeceksin." Çizdiği eski yazı kelimelerin üzerine yeni harflerle yazmaya başladı.